Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey insansızlar, beni içinizden biri gibi bilip hırpalamaya kalkmayınız. Ben, ben değilim. Ben hayvani ruhtan kurtuldum. Sevgili ile diri ve onunla ebedi oldum. Onun içinde hak, duyan kulağım, gören gözüm oldu. Göğsüme dolan ve oradan boşalan nefes, onun nefesidir. Benim sizlerin kulaklarınıza ulaştırmaya vasıta olduğum ses, onun sesidir. Görünüşte ben de sizler gibi insan şeklinde isem de, hakikatte bu şekle bürünüp size kendine varacak yolu gösteren ben değilim, odur. Buna inanmayan, bu sözleri ve bu hareketlerdeki hakikati anlamayanlar, inkarcılardır, kafirlerdir, buyurdu. Size görünen şekil bir tilki veya bir koyun olabilir. Ancak bu tilkinin tilki görünüşü içinde ve bu koyun postu altında gizli bir aslan vardır. Ne bu tilki nakşına ne bu koyun postuna yiğitlik satmak olur. Öyledir. Hüda elçileri ve tanrı erenleri vücut, şekil ve görünüş bakımından ufak, zayıf ve gösterişsiz olabilirler. Ancak onların gönülleri aynasında varlık ve birlik arsanı vardır. Onlar gönüllerinde ışıldayan bu nurla en heybetli varlıklardan kuvvetlidirler. Diyelim ki görünüşlerine bakıp onlardaki arsanı idrak edemiyorsun. Ancak ey Tanrı'nın duy diye kulak verdiği adam, onların sesindeki arslan kükreyişini duymuyor musun? Eğer Nuh peygamber de Hakk'ın kudreti eli olmasaydı, nasıl olur da cihan halkını yeniden kurabilirdi? O beddua edince yeryüzünde ne kadar imansız varsa ölmüştü. O bir arslan kükreyişiyle cihanı ve cihan halkını birbirine vurmuştu. Nuh bir arslan değildi. Fakat bir vücut perdesi arkasında sayısız gerçeklerin ve en mühimi ilahi kudretin arslanı olmuştu. O sanki bir ateşti. Alem ve alem halkı bir harmandı. Harman onun öşrünü onda bir bile hakkını vermeyince o bu harmanın yakılmaktan başka bir işe yaramayacağını bildi. Ve aleme öyle bir ateş saldı ki her şey yanıp kül oldu. Fakat Nuh'un aleme saldığı ateş su idi. Ancak öyle uçsuz bucaksız bir su ki alemde ateşin vazifesini yaptı. Arslanın önünde pay taksimi için konuşan kurt eğer haddini bilip bu işe karışmasaydı sadece siz nasıl emrederseniz öyle olsun demesini bilseydi, kendisini dostça yanına alıp ava giden arslanın pençesine düşmezdi. Başı elinden gitmez, ilahi intikama bir anda çarpılmazdı. Kainata gönderilmiş her gizli arslan önünde kurt gibi ağız açıp haddini bilmeyenler er geç cezaya çarpılır. Çünkü bir arslan huzurunda yiğitlik taslamak ancak ahmaklara vergidir. Bununla beraber keşke aslanlar ve kaplanlar pençesinde yırtılan ve parçalanan sade insan vücudu olsa. Keşke kafirler ve münafıklar vahşi hayvanlar gibi saldırıp sadece insanın vücudunu parçalasalar ve kalp, iman ve gönül dalaletle parçalanmasa. Allah'ın aslanları olan veliler ve nebiler önünde inkar, inat ve küfür yollarına sapıp İslam'dan ve imandan parçalanıp kopmak gibi bir akıbet vücut bulmasa. Bu sırrı nasıl söyleyeyim? Diyelim ki gerek cennet gerek cehennem hakkında söylenecek çok söz vardır. Ancak yine öyle sırlar da vardır ki onları lisan vasıtasıyla bildirmek kolay, hatta mümkün değildir. Bununla beraber size tilki gibi olmayı tavsiye edebilirim. Bu, arslanın huzurunda hileye başvurmamak ve nefsini düşünmemektir. Tilki pay taksimini nasıl arslana bıraktıysa siz de öyle yapınız. Önce nefsinizi düşünmek size kurdun yaptığı gibi sırayı ve saygıyı unutturacaktır. Sizin benimdir diye hak iddia ettiğiniz mülk aslında onundur. Ezeli ve ebedi sahibinindir. Ona karşı bu mülk benimdir deyip ters iddia gütmeyin. Ben gibi, biz gibi benlik davası güden sözleri bırakın. Vücudunuzu onun yolunda yok bilin. Böyle bir yokluğa varmak sizi varlığa götürecektir. Yok olmaktan kurtulup var olmanın hazzını o gün tadacaksınız. Doğru yol hangisidir soracak olursanız, vücuttan ve benlik iddiasından yoksul olarak gidilendir, biliniz. Bu yoldan yürürseniz, arslanın tuttuğu bütün avlar, şu demek ki bütün ilahi nimetler size sunulacaktır. Allah bu nimetlerini sizin için halk etmiştir. Bunları bulmanız ona haz, size lütuftur. Biliniz ki yarattığı nimetlere, hele dünya ehlinin nimet bildiği şeylere hakkın ihtiyacı yoktur. O büyük padişah bütün iyi ve güzel şeyleri, hatta bütün devlet ve saadetleri yalnız kulları için yaratmıştır. Devlet o kullarındır ki yaratılıştaki manayı anlar. Kainata ibret gözüyle bakmayı bilir. Gönül aynasını onun parlaklığını bozacak kirlerden temiz tutar. Sübhan her türlü noksandan, her türlü kusurdan ve bilhassa beşeri vasıflardan âri ve münezzeh olan Allah demektir. Allah'ın Sübhan olduğunu biliniz. Ta ki onun katında ve onun nazarında utanılacak durumlara düşmeyesiniz. Sübhan olan Allah sizdeki bütün sırları ve bütün düşünceleri bilir. Beyaz sütün içinde bir siyah kıl gibi her karanlık duygu, düşünce ve hareket onun malumu olur. Çünkü Allah alim ve habirdir. Bir gönül ki dünya kirlerinden uzak, temiz ve saftır. İşte ilahi sırlar böyle gönüllerin aynasına akseder. Allah'ın esrarı onlarda görülmek isteyerek kendi gizli aleminden ayrılır. Böyle gönüllerde veya böyle gönüllerin gördüğü bir alemde tecelli bulur. O pak gönüllü kimse o anda bizim sırlarımızı, bizim hakka varacak veya varamayacak taraflarımızı bilen bir kimse olur. Onun gönlü aynasını hakkın sırları görünecek kadar aydınlanınca orada bütün müminlerin gönlüne yer bulunur. Ve mümin, müminin aynasıdır sözünün bir manası da bu olur. Çünkü bu güzel sözde mümin hem Allah'tır hem kullar. Hakkın güzel isimlerinden bir tanesi de mümindir. Böylelikle ilahi nur hem velide hem ona gönül veren müritte tecelli eder. Veli hakkın aynası olduğu ölçüde veli müridinin Allah da velisinin aynası olur. Bizim gönül sermayemiz, Tanrı sevgimiz, bizde tecelli eden ilahi nur, o pak gönüllü velinin mihengine vurulursa, o mihenk taşı bir anda yakini şüpheden ayırır. Gönlümüzün halis altın olup olmadığı, onun gönlü mihenginde aşikar olur. Gönül altınının halisini de, kalpını da ancak o sırlar aynası olan mihenk bilir. Böylece veliler, gönülleri dünya nakışları, dünya renkleri ve dünya kirleriyle dolu olanları, kalp altın gibi bütün bozuk taraflarıyla tanırlar. Gönülleri ilahi nura ayna olabilecek halis altın gibi saf olanlarda ise o nurun akislerini görmenin derin hazzını tadarlar. Gözlerinin hak arifi sofilerin cemaliyle aydın olması için padişahların böyle sofileri karşılarında oturtmaları beyanındadır. 3190. Herhalde hatırlar olmalısın. Eski zamanda padişahların böyle bir adeti vardı. Kalp vücudun solunda olduğu için muhafız yiğitler de sol tarafta dururlardı. Defterdar ve katiplerin yeri ise sağ tarafta. Çünkü yazı yazmak ve defter tutmak sağ elin işidir. Sofilere ise padişahlar karşılarında yer verirlerdi. Zira sofiler canın aynasıdır. Hatta aynadan da ileri. Gönül aynaları saf nakşı kabul etsin diye o sofiler sinelerine zikir ve fikirle cila vurmuşlardı. 3195. Fıtratın sülbünden güzel doğmuş olan kimsenin önüne ayna koymak gerektir. Güzel yüz aynaya aşıktır. Böyle bir yüz cana cila verir ve kalplerde Allah korkusunu uyandırır. Dipnot: onlar ki Allah anıldığı zaman heybetinden tir tir titrerler. Hac 35. Eski ve büyük padişahların böyle adeti vardı. Eğer işitmedinse sana öğreteyim, unuttunsa tekrar hatırlatayım. O padişahların sol yanında kahramanlar, yiğitler, cilasınlar oturur ve padişah güçlü savaşçıları solunda oturtmakla vücudunun sol tarafında olan kalbinin de kuvvetini ima ederdi. Defterdarlarla hesap memurları ve bütün eli kalem tutanlardan hükümdar meclisine girenler onun sağ tarafında otururdu. Kağıt üzerine ister yazı ister rakam yazılsın, bunları sağ el yazdığı için padişah onların sağ ve doğru olmalarını bu tedbiriyle sağlar, onlara mutlaka iyilik ve doğruluk için yazmak lüzumunu hatırlatırdı. Ancak hakkı tanıyan, gönüllerinde ve çehrelerinde Allah nuru bulunan sofilere karşısında yer verir. Onların en saf aynalardan bile parlak bir ruhta olduğunu bilirdi. Hükümdar devrinin ermişlerinde hakkın nurunu görür, devletini ve milletini böyle nurlu bir görüşle idare etme gücünü, ilhamını onların ışığından alırdı. Çünkü veliler ve sofiler gönül aynalarında en saf ve şeffaf nakışlar görebilsin diye ruhlarını zikirle ve fikirle parlatanlardır. Diğer aynalarda ancak cisimleri olan şeyler, şekiller ve renkler görünür. Sofilerin gönül aynalarında ise en şeffaf duygular, düşünceler, sırlar ve ilahi nur ışıldar. Bir insan ki fıtratın sülbünden dünyaya gelmiş, yani doğuştan güzel ve Allah sevgisiyle sevgili ve nurlu doğmuştur, onun önüne elbette ayna tutmak gerektir. Ta ki kendi güzelliğini görsün ve bu güzellik başka gözlere de aksetsin diye. Bunun içindir ki her güzel yüz aynalara aşıktır ve her güzel kendini aynada görmek ister. Kendi güzelliğini görecek göz ve sevecek gönül arar. Güzeller güzeli olan Allah'ın kainatı ve insanları yaratışındaki sır da böyledir. Küntü kenzen mahfiyyen fe ahbebtü enuref. Hadis kutsisinde işaret edildiği gibi Cenab-ı Hakk'ın ben gizli bir defineydim, bilinmek ve sevilmek istedim buyurması bundandır. Yine bundandır ki güzelliğin her çehreye aksinde Allah'ın nuru ışıldar. Güzel yüzlerin bakan canlara cila vermesi ve gönüllerde bir Allah korkusuyla bir Allah sevgisi uyandırması nurunu o ilahi kaynaktan almasındandır. Hazreti Yusuf'un huzuruna bir misafir gelmesi ve Yusuf'un misafirden bir hediye istemesi beyanındadır. Ta dünyanın bir ucundan içi muhabbetle dolu bir dost gelip Yusuf'u Sıddık'a misafir oldu. Çocukluklarında birbirlerini çok iyi tanırlar. Ta o zamandan aşinalık yastığına yaslanırlardı. Misafir ile Yusuf kardeşlerinin haset ve cevirlerini konuştular. Yusuf da o haset ve cefa bir zincirdi. Biz de aslandık. 3200. Aslana zincirden ağır olmaz. Ben Allah'ın takdir ve kazasından şikayetçi değilim. Aslanın boynuna zincir olsa da o yine bütün zincir yapanların efendisidir, dedi. Misafir sordu. Zindanda ve kuyuda iken ne haldeydin ey güzel? Yusuf cevap verdi. Muhak. Dipnot, ayın son 3 gecesi ve noksan ay gibiydim. Ay Bedir halinden hilal haline gelince her ne kadar iki kat olup zayıflarsa ve incelirse de nihayet yine gökyüzünde Bedir haline gelmez mi? İnci tanesi havanda dövülüp un ufak olsa da gözün ve gönlün nuru olur ve daha yükselir. Yüksek görünür. 3205. Buğdayı toprak altına gömdüler. Fakat sonra topraktan başaklar peyda oldu. Daha sonra değirmende öğüttüler. Böylece değeri arttı ve cana can katan ekmek oldu. Yine ekmeği dişleriyle çiğnediler. Bu surette de ekmek bir akıl sahibinin idraki, ruhu ve izanı oldu. Nihayet ruh aşkta fena olup mahvolunca yu cibuz zurra dipnut. Onların Tevrat ve İncil'deki meseli bir ekin gibidir ki ince bir filiz çıkarmış, sonra o filiz kuvvetlenmiş, sonra kalınlaşmış, sapı üstünde doğrulmuş, ekincileri hayrette bırakmıştır. Feth 29. Ayetinin hakikati zahir oldu. Bu sözün sonu gelmez. Sen Yusuf ile o hoş misafirin hikayesine avdet et de Yusuf'a neler söylediğini görelim. Bir gün çok uzaklardan Hazreti Yusuf'a bir misafir geldi. Çocukluk arkadaşıydılar. Misafirin gönlü Yusuf'a karşı derin bir sevgiyle doluydu. Birbirleriyle ezelden aşinalıkları vardı. Bu misafir Yusuf'a kardeşlerinden söz açtı. Onların hasetlerinden, haksız ve kırıcı hareketlerinden bahsetti. Yusuf'un kardeşleri hakkındaki hükmü kin güdücü değildi. Onların ilahi bir kadere alet olduklarına inanıyor ve şöyle düşünüyordu. Onlar bir haksızlık ve ızdırap zinciriydiler. Ben bir aslandım. Zincire vurulmuş olmak aslana ayıp değildir. Kaldı ki Allah'ın kaza ve kaderinden şikayet aklıma gelmez. Bizim şanımız belaya tahammüldür. Kazaya rızadır. Kısaca haktan gelen her hale, her hadiseye teşekkürdür. Bir aslana zincir vurulduğu zaman manzaraya dikkat et. Aslan kendine zincir vuranlara hizmet etmez. Aksine aslana zincir vuranlar onun hizmetkarı olurlar. Bu konuşmada vefalı arkadaş Maat aklını temsil ediyordu. Yusuf vücut kuyusundaki ruhtu. Ruh aslanıydı. Bu aslan gerçi bir takım iç ve dış hasselerinin zinciriyle bağlıydı. Fakat geçici bir zaman için bir vücut kuyusunda ve bir hasseler zinciriyle bağlı olmaktan ağır etmek şöyle dursun, bir çeşit zevk duyuyordu. Nasıl olsa bu kuyuda çok kalmayacak ve bu zincire tahammül ettiği ölçüde yükselecekti. Yusuf'un muhteşem güzelliğin akışında bu zincir güzellik arttıran saçlar gibi onun cemalini bütünlüyordu. Dostu Yusuf'a sordu. Mısır zindanında ve Kenan kuyusunda halin niceydi? Yusuf beklenen cevabı verdi. Dedi ki, muhak noktasında yani son gecesinde olan ay gibiydim. Çünkü Bedir gibi dolunduktan sonra tekrar hilal gibi incelen ve sonunda görünmeyen ay, bu macerasıyla bir yok oluşa değil, tekrar hilal ve Bedir oluşa doğru yürümektedir. Ben de Kenan kuyusunda veya Mısır zindanında iken öyle görünmez oldum. Fakat sonra tekrar hilalim ışıldadı. Hidayet nuru imdadıma koştuğu için Mısır'a ışık saçtım. Burada adil bir padişah oldum. Sana misaller vereyim. Küçük inci tanelerini havanda dövüp un haline koyarlar. Bu kırılış ve parçalanış anında diyelim ki inci çok ızdırap çeker. Fakat sonunda incilerin tozunu sürmeye karıştırır. Güzellerin gözlerine sürerler. Onların varlıkları daha güzel, daha nurlu görmesini sağlarlar. Yahut aynı inci tozunu bal ile birleştirir ve yerler. Bu takdirde inci tozu kalbe kuvvet, ferahlık ve huzur verir. Toprağa gömülen ve toprak zindanında bir ömür geçiren buğday, ilk bakışta yok edilmiş görünür. Ancak vakti gelince aynı buğday topraktan baş kaldırır, yeşerir, büyür, taneler verir, taneler ambarları doldurur. Bu yetmezmiş gibi taneleri değirmende büyütürler. Un ve fırınlarda pişirirler, ekmek yaparlar. Macera bununla bitmiş olmaz. Ekmeği dişler öğütür, çiğner ve bir zaman toprak altında kalmış buğday vücuda can verir ve aslına susamış olan ruhu besler. Buğday insanda akıl olur, idrak ve izan olur. Varlığı Allah aşkıyla dolu, insan ruhunu saklayan bir muhafaza olur. Sonunda ruh Allah sevgisinde fani olunca, Kur'an-ı Kerim'in Feth suresindeki son ayetin hikmeti gerçekleşir. Çünkü bu ayet-i kerimede Allah, onlar filizlerini çıkarmış, kuvvetlendirmiş, gövdesi üzerine dikilmiş ekincilerin hoşuna giden ekinler gibidir. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle inkarcıları öfkelendirir. Allah inanmış ve yararlı iş görmüşlere büyük bağışlar vaat etmiştir buyurur. Demek ki hak yolunda ekilen her tane verdiği mahsullerle hatta ekinleri bile hayretlere düşürür. Fakat biz yine Yusuf'un hikayesine dönelim.